Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Bu hafta bir ayet köşemizde iki haftadır devam etmekte olduğumuz Ayetel Kürsi'nin son kısmıyla inşallah bitireceğiz, tamamlayacağız. Hatırlayacağınız üzere Ayetel Kürsi veya Ayetül Kürsi Kur'an-ı Kerim'in en faziletli ayetlerinden bir tanesiydi. Peygamber Efendimiz'den bu ayet-i kerime hakkında pek çok rivayet, pek çok hadis nakledilmişti. Bu ayet-i kerimenin faziletleri hakkında Diyanet İslam Ansiklopedisi'nde 95 hadis rivayet edildiği nakledilir. Bu ayetin fazileti, konusu, faydaları vesaire bunlar hakkında. Şimdi bu hadis-i şerifler daha önce bir iki tanesini nakletmiştik. İşte en büyük ayet olduğu ile ilgili bir insanın yatağına girerken onu okuduğunda Allah'ın kendisini koruyacağını, şeytanın ona yaklaşamayacağını bildiren hadisler vardı. İsmi Azam olduğuna dair hadis-i şerifler var. Kur'an ayetlerinin efendisi olduğuna dair de hadis-i şerifler var. Ben şimdi bunların metinlerine girmeyeceğim. Mevzuyu dağıtmamak için. Başta bu ayetin ilk kısımlarında geçtiğimiz haftalarda anlattığımız üzere Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah kendisinden başka hiçbir hakiki mabudun, ilahın bulunmadığı hay ve kayyum, canlı ama diğer varlıkların canlılığına benzemez bir şekilde başı sonu olmaz, ezeli ve ebedi bir canlılıkla, hiçbir şeye muhtaç olmayan bir canlılıkla canlı ve kayyum, yani hiçbir varlığın onu ayakta tutmasına muhtaç olmayacak şekilde her şeyi idare eden, sevk eden bir haldedir. Kendisini ne uyku ne de uyanıklık alır. O bu haliyle her an bir şe'n, bir iş üzerinedir. Ve hiçbir zaaf, hiçbir noksan göstermeksizin sevk ve idaresini yarattığı varlıklar üzerindeki hakimiyetini, uluhiyetini devam ettirmektedir. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde olanların hepsi ona aittir. Ondan başka bir sahip yoktur. Böyle bir Rabbin huzurunda kim şefaat edebilir onun izni olmadan? Bu konuyu da yine uzun uzun anlatmıştık. Şefaat yetkisinin Allah'ın izniyle, Allah'ın izin verdiği kimselerin yine Allah'ın izin verdiği şahıslara kullanabileceğini, herkesin herkesle ilgili bir şefaat yetkisinin hakkının bulunmadığını bildirmiştik. Allah'ın bu yetkiden peygamberlerine, şehitlere, hafızlara kendi faziletleri nispetinde kademe kademe şefaat yetkisi verdiğini, fakat onların bu yetkiyle herkesi kurtaramayacağını, sadece Allah'ın izin verdiği kadar ve Allah'ın izin verdiği şahıslara şefaat yetkisiyle yardımcı olabileceğini söylemiştik. Yine يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ayet-i kerimenin bu kısmında da insanların önlerinde ve arkalarında, geçmişlerinde ve geleceklerinde bulunan her şeyin Allah'ın ilmi dahilinde olduğunu, Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını anlatmıştık. Bu ilimle alakalı bir bölüm daha vardı. وَلَا يُحَيْتُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Yani insanlar Allah kendilerine bildirmedikçe, onun ilminden bir kısmını öğrenemezler, idrak edemezler, kuşatamazlar. Yani insanların, cinlerin, meleklerin, kısacası bütün mahlukatın ilmi Allah'ın kendilerine izin verdiği kadarıyladır, bildirdiği kadarıyladır. Bugün daha uzun bir şekilde sizlerle paylaşacağımız kısım ise Vesi'a kürsiyyühü semavati vel ard. Ayet-i kerimenin son kısımlarında yer alan onun kürsisi semavat ve arzı içine almıştır, kuşatmıştır şeklinde. Ayet-i kerimenin bu kısmında geçen kürsi ifadesinin, kelimesinin lügat manaları belli. Arapçada daha çok üzerine oturulan sandalye ve emsali şeyler için kullanılmıştır. Peki bu ifade Allah'ın kürsüsü, Allah'ın sandalyesi manasında ifade edilecek olursa, bu kelime Allah'a izafe edilecek olursa ne gibi manalar verilir diye alimler çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Buradaki kürsinin ne anlama geldiği, gerek hadis-i şeriflerle, gerek sahabelerden ve tabiundan nakledilen sözlerle çeşitli manalar kazandırılmıştır. Fakat şunu ifade etmekte fayda var. Öncelikle biz ayet-i kerimenin bu şekilde bize intikal ettiği için, bu şekilde ulaştığı için mahiyetini bilmesek de lafzına, manasına, Allah katındaki şekle iman ederiz. Kelime anlamı itibariyle Arapçası söylediğim gibi taht, hükümdarlık, ilim, kudret gibi manalara gelir ama asıl manası üzerine oturulan şey, yani sandalyedir, tahttır. İbni Abbas radıyallahu anhümadan nakledildiğine göre buradaki kürsi kelimesi ilimle tabir edilmiştir. Allah ilmiyle göklerde ve yerde olan her şeyi kuşatmıştır manasında. Hasan-ı Basri tabiunun büyüklerinden buradaki kürsiyi arş olarak yorumlamıştır. Fakat arş daha çok başka bir varlığa tekabül ettiği için, başka bir varlığı ifade etmek için kullanıldığından bu tabir çok kabul görmemiştir. İbni Kesir'in arş hakkında kürsiden daha büyük ve farklı bir varlıktır. Nitekim ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde bunun başka özellikleri anlatılır diyerek Hasan-ı Basri'nin bu yorumuna, bu teviline, tefsirine karşı gelmiştir. Yani görebildiğimiz kadarıyla kürsi kelimesine 8-9 farklı mana verilmiştir. Bunlar bazen biraz önce ifade ettiğim gibi ilimle, bazen bir mekanla, arşın yanında veya altında bir varlık olarak, hakikati bulunan gerçek bir varlık olarak mekan şeklinde anlaşılmıştır. Bazı felsefeciler bunu göklerdeki bir felek olduğunu, 8. felek olduğunu söylemiştir. Bazıları yorum yapmak istememiş, bu gaybla ilgili bir meseledir, mahiyetini bilemeyiz diyerek bu noktada tevakkuf etmişlerdir, durmuşlardır. İbn Arabi ve Şarani bütün fiili sıfatların tecellisidir, İlahi emirlerin ortaya çıktığı yerdir diyerek daha soyut bir şekilde anlam vermiştir. Fakat ehli sünnetin genel kabul ettiği bu kelimeyi bir mekan olarak, bir eşya olarak Allah'a izafe etmek yerine ilahi saltanatı, hakimiyeti, yücelik ve büyüklüğü gösteren Allah'ın her şeye hakimiyetinin, kudretinin tecellisi, maddi bir varlığının bulunmaması şeklinde anlayanlar çıkmıştır. veya Allah'ın zatıyla ilgili bir yön, mekan teşkil etmemek şartıyla mahiyetini bizim bilemediğimiz Allah'a mahsus bir mekandır. Kayıtsız, mutlak bir mekan olarak anlamışlardır. Arşın altındadır. Yedinci kat göğün üzerinde bir varlıktır. Ama biz mahiyetini bilemeyiz demişlerdir. O halde Allah'ın bir kürsisi vardır. Bu kürsi semavat ve arzı, gökleri ve yeri kuşatmıştır. İster ilim, ister kudret, isterse bizim mahiyetini tam olarak idrak edemeyeceğimiz bir varlık olsun, böyle bir varlık kürsi vardır ve Allah'a ait olan bu kürsi bütün gökleri ve yeri kuşatacak kadar geniştir, büyüktür. Kürsi kelimesinin kelime olarak taht manasında Kur'an-ı Kerim'deki bir kullanışı da Hazreti Süleyman'la ilgilidir. Şimdi ona girmeyelim. Fakat Sa'd suresinde Hazreti Süleyman'ın tahtı, kürsüsü veya sandalyesi şeklinde de kullanılmıştır. Son olarak ayetteki وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ tabirine de bir bakalım. Göklerin ve yerin muhafazası, sevk ve idaresi, koruyup gözetilmesi Allah'a zor gelmez, ağır gelmez. Yani onun kudreti, ilmi o kadar büyük, o kadar kuşatıcıdır ki bütün bu yaratılmış olan şeylerin varoluşu ve varlığını devam ettirişi Allah için bir sıklet, bir yük, bir ağırlık oluşturmaz. Onun yanında, onun katında iş kün emriyledir. Ol der, feyekün hemen oluverir. O halde burada Allah-u Teala'nın gücü, kuvveti, ilmi, diğer varlıklardan ne gibi farkları bulunduğu çok veciz bir şekilde ifade edilmiştir. İşte manalarındaki Allah-u Teala'nın evsafının, sıfatlarının, isimlerinin, vasıflarının anlatıldığı bu ayet-i kerime de diğer bütün Kur'an-ı Kerim ayetlerine kıyasla daha faziletli kabul edilmiştir. Bir hadis. An Zir İbni Hubeyş kal. Eteytü Saffan İbni Assal radıyallahu anh es'eluhu anil meshi alel khuffeyn. Fekal ma ca'e bike ya Zir. Fekultu ibtigâel ilm. Fekal innel melâikete teda'u ecnihateha li talibil ilmi rıdan bima yatlub. Zir İbni Hubeyş şöyle dedi. Mesler üzerine nasıl meshedileceğini sormak üzere Saffan İbni Assal radıyallahu anh'ın yanına gitmiştim. Bana Zir niçin geldin diye sordu. Ben de ilim öğrenmek için deyince şunları söyledi. Melekler ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanat gererler. Tirmizi'nin, Nesai, İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifin devamında Zir önce mest hakkında bilgi alıyor ve onun dışında bir takım sorular soruyor. Bunu niye hadis-i şerif olarak naklettim? Aslında bu bir sahabi sözü. Yani bu rivayeti Zir İbni Hubeyş anlatıyor. Fakat son kısmında geçen, benim okuduğum son kısmında geçen melekler ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanat gererler ifadesi aslında o ona haber veren Saffa'nın bir hadis-i şeriften naklettiği ifadeler. Peki o hadis-i şerif ne? Onu da okuyalım. Ondan sonra bu hadisi devam edelim izah etmeye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud, Tirmizi gibi kitaplarda nakledilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. Kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa Allah Teala ona cennet yolunu kolaylaştırır. Melekler ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanat gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklar bile alimlerin bağışlanması için Allah'a yalvarırlar. Bir alimin sadece ibadetle uğraşan bir kimseye üstünlüğü 14. gecesinde ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberler altın gümüş değil, sadece ilme miras bırakmışlardır. İşte bu ilim mirasına konan kimse çok büyük bir kısmet kazanmış olur. Biraz önce de bahsettiğim gibi Ebu Davud'un ilim, Tirmizi'nin de ilim bahislerinde bu hadis-i şerif yer almaktadır. Bu hadis-i şerifi de Ebu Derda rivayet etmektedir. Şimdi biz hadiseye tekrar geri dönersek, Zir İbni Hubeş isminde bir sahabi çöl hayatını terk edip ashab-ı kiramla görüşmek üzere Medine'ye gelmişti. Onlarla sohbet ederken o zamana kadar yıllarının boşa geçip gittiğini anladı. İlimden zevk almaya başladı ve bu sahabilerden ilim öğrenerek eksiklerini kapatmaya başladı. Saffan bin Assal'ın yanına gittiğinde Saffan ona kendisine niçin geldiğini sordu. O da ilim öğrenmek için geldiğini söyledi ve bu ilim hakkında da, yani öğrenmek istediği meselenin de mesler üzerine mes etmek olduğunu ifade etti. Saffan onun bir mesele hakkında böyle bir yolculuğu göze almasını, ilim öğrenmek için meşakkate katlanmasını tebrik etti ve Peygamber Efendimiz'den duymuş olduğu bir hadisi delil getirerek ona böyle bir niyetle ilim öğrenmek için yola çıkan kimsenin ayağına melekler kanatlarını serer diyerek onu bu yaptığı hareketle ne kadar büyük bir ecre nail olduğunu haber vererek müjdeledi. Çünkü Saffan da bir zamanlar benzer bir meseleyle ilgili Peygamber Efendimiz'e müracaat etmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Saffan'a merhaba ilim yolcusu diyerek iltifat ettikten sonra melekler ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanat gererler buyurmuştu. Şimdi mealen naklettiğim bu hadis-i şerifi biraz daha üzerinde durarak kelime kelime, cümle cümle kısaca tahlil edelim. Kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa Allah Teala ona cennet yolunu kolaylaştırır. Buradaki maksat öncelikle dini ilimlerdir. Elbette insanın bir beşer olarak kendi ihtiyaçlarını karşılamak için tıp ve benzeri bir takım ilimleri öğrenmesi de ilimdir. Ama buradaki meleklerin ayaklarının altına kanatlarını serdiği ilim yolcuları öncelikle rızayı ilahiyi hedeflemiş olan, Allah'a yaklaştıracak ilimleri öğrenmeye niyet etmiş olan kimselerdir. Böyle insanlar ilimle meşgul oldukça, ilim öğrenmek için yollara koyuldukça, ona göklerde ve yerde bulunan bütün varlıklar, hatta sudaki balıklar bile mağfiret ederler. Yine hadisin devamında geçen bir alimin sadece ibadetle uğraşan bir kimseye üstünlüğü 14. gecesindeki ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. İbadet elbette makbul bir iştir. Allah'ın rızasına götürür insanı. Farzların dışındaki nafile ibadetlerle de Allah'a yaklaşılır. Ancak abid dediğimiz sadece ibadetle meşgul olan kimse daha çok kendisi için uğraşır. Kazandığı sevap daha çok kendisini kurtarır. Ama ilimle meşgul olan insan hem kendisine hem de diğer insanlara faydalı olur. O adeta içindeki ışığı etrafına yayan kimse gibidir. Böylece onun öğrendiği ve öğrettiği ilim pek çok insanın günahlardan uzaklaşmasına, hayırlı işlere doğru yaklaşmasına ve birçok kötülükten uzaklaşmasına sebep olur. Hem nefsani hem şeytani hem de dış dünyadaki gailelerden sıyrılarak ilim sayesinde insan Allah'a yaklaşır. Diğer bir husus da ibadetle meşgul olan insan bir müddet sonra ilim, ihlas vesaire gibi faziletlerden mahrumsa kendisini büyük görmeye başlar. Kendisinin ne kadar ibadetle meşgul olduğunu, diğer insanların ise ibadetten ne kadar mahrum olduğunu düşünerek gurur, kibir içine nüfuz etmeye başlar. Gerçi aynı husus ilim içinde söz konusudur. İlimle de aşırı derecede meşgul olan insan kibre düşebilir, Allah korusun. O halde her iki halde de, ibadette de, ilimde de kibirden, gururdan, benlikten, ucuptan kurtulmak gereklidir. Ama ilimle meşgul olan kendisine böyle bir fenalığın, bu menfi duygu ve düşüncelerin şeytan ve nefsinden geldiğini öğrenme fırsatı bulur. Ama ibadetle meşgul olan maalesef bunu göremeyebilir. Diğer bir husus da alimlerin, ilimle meşgul olan kimselerin peygamberlerin mirasçıları olmalarıdır. Peygamber Efendimiz kendisi gibi peygamberlerin geride altın ve gümüş miras bırakmadıklarını, onların bıraktığı şeyin ilim olduğunu haber vermiştir. O halde ilimle meşgul olan ki peygamberlerin bıraktığı miras elbette tıp, astronomi vesaire gibi ilimler, bilgiler değildir. Elbette dinimiz bu ilimlere de menfi gözle bakmaz. İnsan diğer ilimlerle, bilgilerle de mücehhez olmalıdır. Ama öncelikle teşvik edilen insanı Allah'a yaklaştıracak ilim, peygamberlerin bıraktığı Kur'an ve hadis, kitap ve hikmet bilgisidir. İnsan böyle bir mirasa sahip olduğunda artık onun dünyevi başka şeylere gıpta etmesi, başka bir takım zenginliklere imrenmesi sahip olduğu ilmi küçümsemek demektir. Alim peygamberin mirasçısıdır. İlim peygamberin mirasıdır. O halde peygamberlere yakın olmak isteyen, onların mirasçısı olmak isteyen kimseler peygamberlerin bıraktığı ilme, hikmete talip olmalıdırlar. Bu ilim ve hikmet de dinimiz açısından Kur'an-ı Kerim'dir, hadis-i şeriftir ve bunlardan meydana gelmiş diğer İslami ilimlerdir. Rabbimiz bizi böyle şerefli bir yolda yürüyen peygamberlerin hakiki varisleri demek olan ilim ve hikmet ehli, irfan ehli arasına dahil eylesin. Rabbim bu dünyada da onların açtığı yolda yürüyen, öbür dünyada da onların yakın, muhabbet duyduğu, sevdiği kardeşim dediği insanlardan eylesin bizleri. Bir kısa. İbrahim Ethem Kutlisesi Ruh bir arkadaşla geziyordu. Uzun müddet gezdiler. Nihayet o arkadaşı kendisine döndü ve seninle uzun bir müddet arkadaşlık yaptık. Ey İbrahim Ethem, benim bir ayıbımı gördünse söyle, ondan vazgeçeyim, böylece hayatıma çeki düzen vereyim, dedi. İbrahim Ethem şöyle demekle yetindi. Kardeşim, sen de bir ayıp görmedim. Ben seni daima sevgi gözüyle gördüm. Onun için hep iyilikler buldum. Senden gördüğüm her şey hoştu, güzeldi. Ayıp soruyorsan bana sorma, başkasına sor, dedi. Bu kıssada İbrahim Ethem aslında etrafından çok kendisine bakan, kendi eksik ve yanlışlarını düzeltmeye çalışan bir insan silüeti, bir insan ahlakı göstermektedir. Çevresindeki insanları durmadan tenkit eden, onların eksiklerini gözlerine sokan, durmadan kusur arayan bir insan değil, aksine kendi yanlışıyla, kendi eksiğiyle uğraşan, etrafındaki insanların da hep güzel taraflarını görmeye çalışan bir insan, bir ahlak göstermektedir bize. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına uzaktan gördüğü bir hayvan leşinin dişlerinin ne kadar güzel olduğunu göstermesi gibi. Bakın dişleri ne kadar güzel demesi gibi. Evet, biz pek çok insanla çeşitli sebeplerle beraber olabiliriz. Ve şüphesiz her insanın pek çok zaafı, eksiği, kusuru olabilir. Şayet biz insanların güzelliklerine değil de hep yanlışlarına kilitlenirsek, durmadan bunları aramaya başlarsak bir müddet sonra yoruluruz. Hem insanlardan tiksiniriz, uzaklaşırız, hem de beyhude yere kendimizi yorarız. Bunun yerine insanların güzelliklerini görmek, fakat kendimize ise durmadan eleştiren bir gözle bakmak, eksiklerimizi fark edip onları düzeltmeye çalışmak daha ahlaki, daha gerekli bir huydur, alışkanlıktır. Rabbimiz bizi başkasına güzel gözle bakan, başkasının kusurlarını görmek yerine kendi kusurlarıyla meşgul olup hatalarını telafi etmeye çalışan salih kullardan eylesin. Bizi bu Allah dostlarının ve sevdiği kullarının halinden hallenen güzel ahlak sahibi, ahlak-ı hamide sahibi, güzel salih insanlardan eylesin inşallah.